Ayrım 5.
17. Çayı basit akıllı biriydi. Şan sıkıcı, şih iki yüzlü, yu ise kaba. Bu şakirtlerin Konfüçyüs'e geldikleri zaman sahip olduğu özelliklerdi. Üstad onlar hakkında sonradan iyi şeyler söylüyor. 18. Üstad dedi ki, Hui, o neredeyse mükemmeldi ama genellikle arzulu biriydi. Tuzu sahip olduklarından memnun değildi ama eşyası giderek bollaştı. Yine de verdiği hükümlerde genellikle hakikati bilirdi o. 19. Tuzu Chuang bir insanın doğal iyiliğe ulaşması için yürümesi gereken yolun özelliklerini sordu. Üstad da dedi ki, ne başkalarının izinden gitmek ne de felsefenin inceliklerine hemen dalmak. 20. Üstad dedi ki, bir insan sözlerinde ciddi ve güvenilirse ona güvenebilirsin. Ama bu onun yüce bir insan olduğunu gösterir mi? Ya ciddiyeti yalnız görünüşten ibaretse? 21. Tuzulu duyduğu her şeyi hemen uygulayıp uygulamaması gerektiğini sorunca üstad dedi ki, senin henüz hayatta olan annenle baban ve büyüklerin varken duyduğun her şeyi neden hemen uygulayacakmışsın ki? Yan Yun da duyduğu her şeyi hemen uygulayıp uygulamaması gerektiğini sorunca üstad ona şöyle dedi, duyduğun her şeyi hemen uygula. Kung Si Hua o zaman şunu sordu, Yu duyduğu her şeyi hemen uygulayıp uygulamaması gerektiğini sorunca siz efendim, annem, babam ve büyüklerim var dediniz. Oysa Chiyu sorunca ona da hemen uygula dediniz. Ne demek istediğinizi bilemeyip kafam karıştığı için çözümünü öğrenmek üzere sormaya cesaret ettim. Chiyu diye cevapladı üstad. O hep geride kalır. Ben de onu ileri ittim. Ama Yu'nun iki kişilik enerjisi var. Ben de onu biraz geriye çektim. 22. Üstad Kuang'tayken büyük tehdit altındaydı. Yan Hui onun peşinden gidiyordu. Üstad ona dedi ki, senin öldüğünü sanıyordum. O da cevapladı, siz efendimiz, yaşarken ben ölmeye nasıl cesaret ederim? 23. Qi Tuzu Yan, Chung Yu ile Zhang Jiyun'un büyük ve önemli bakanlar olup olmadığını sorunca üstad dedi ki, ben sandım ki efendim, olağanüstü bir şey soracaksınız. Oysa bütün sorduğunuz Yu ile Qi Yu hakkındadır. Önemli bakan sayılabilecek kişi hükümdarına doğruca hizmet eden, bunu başaramazsa istifa eden kişidir. Şimdi Yu ile Qi Yu'ya gelince, onlara sadece sıradan bakanlar demek gerekir. O halde dedi bu sefer Tuzu Yan, onlar amirlerini takip edecekler değil mi? Üstad bunu şöyle cevapladı, bir suikast ya da komplo söz konusuysa kesinlikle takip etmeyeceklerdir. Konfüçyüs, ki Tuzu Yan ve ailesinin hükümdara suikast planı yaptıklarını sezmiş gibi bunu yeren bir cevap veriyor. Qi Tuzu Yan, Konfüçyüs'ü sürgünden geri çağıran Qi Kang Tuzu'nun küçük kardeşidir. 24. Tuzu Lu, Tuzu Kao'nun çirkin ve kambur bir şakirt, Pi valiliğine tayinini sağladığı zaman üstad dedi ki, şimdi başka bir babanın oğluna bela armağan ediyorsun. Bir halkı ve memurları olacak diye cevapladı Tuzu Lu. Ülkesinin toprağından ve buğdayından pay alacak. Bilgin kabul edilene kadar neden bir sürü kitap okumak zorunda kalsın ki? Çünkü dedi üstad, işte bu tür konuşmalar yüzünden hazır cevap insanlardan nefret ediyorum diye. 25. Tuzu Lu, Tseng Shik, Yan Yu ve Kung Si Si Hua üstadın yanında otururlarken bir keresinde üstad dedi ki, beni bir günlüğüne ya da daha uzun süre üstadınız sayıyorsunuz. Ama boş verin şimdi siz beni. Günlük hayatınızda meşhur değilim deyip üzülüyor her biriniz. Şimdi düşünün, bir hükümdar sizi fark edecek oldu. Söyleyin bakalım o zaman ne yapacaksınız? Tuzu Lu hemen cevapladı bu soruyu. Bana 10.000 savaş arabası olan bir krallık verin. İki büyük güç arasında sıkışmış olsun. İşgal orduları tarafından eziliyor olsun. Haddinden fazla bir kıtlık olsun ve onun yönetimi benim elimde olsun. 3 yıllık süre zarfında halkı cesaretlendirip dahası doğru yolu takip etmelerini sağlarım. Üstad ona bakıp gülümsedi. Peki sen ne diyorsun Qi diye bu defa öteki şakirde döndü. Yan Yu Qi dedi ki, 60 veya 70 li kare alanlık bir bölge verin bana. Halkını 3 yıl içinde refah ve bolluğa ulaştırırım. Medeni sanatlar bakımındansa daha soylu birinin çıkmasını beklemek zorundayım. Üstad Kung Si Hua'ya dönüp, peki sen ne dersin Qi dedi. Qi dedi ki, kabiliyetim benim bu gibi işler için yeterlidir diyemem. Fakat bunları öğrenmek ise isterim. Atalar tapınağında hükümdarın yanında dört kenarlı elbiseler içinde ve siyah keten şapka başımda, Hükümet kabullerinde küçük bir yardımcı olarak yer almak hoşuma giderdi doğrusu. Peki sen Tien, dedi üstad bu sefer de. Tsangshi, Tien arp çalıyordu o sıra. Durup çalgısını bir kenara koydu. Sonra ayağa kalkıp dedi ki, benim isteklerim amaçları itibariyle diğer üç arkadaşımınkilerden oldukça farklı. Olsun, zararı yok, dedi üstad. Bırak herkes istediğini istemiş olsun. Bunun üzerine Tsangshi devam etti. Benim isteğim baharın sonlarına doğru tümüyle mevsimlik kıyafetlere bürünmüş olarak 5 ya da 6 tane şapkalı genç veya 6-7 çocukla birlikte I ırmağında yüzmek. Yağmur sunağından esen rüzgarlarla serinledikten sonra şarkı söyleyerek eve dönmekten ibarettir. Üstad derin bir nefes aldıktan sonra dedi ki, benim gönlüm de seninkiyle beraber Tien. Daha sonra diğer 3 şekirt çıkıp gitti ama Tsangshi geride kalıp üstada sordu. Bu üç şekirdin sözlerini nasıl yorumluyorsunuz efendim? Üstad şöyle cevap dedi. Ne diyeyim, her biri kendi umutlarını dile getirdi. Peki Yu'ya neden gülümsediniz diye sorusuna devam etti Tsangshi. Üstad dedi ki, bir ülkenin yönetiminde doğru davranmak esastır. Yu'nun konuşma biçimi ise tevazudan nasip almamıştı. İşte bunun için gülümsedim ona. Ama Chiyu, bu onun istediği ülke değil miydi? Bunun cevabı ise şuydu. Sen 60, 70 ya da 50-60 li'lik bir yere ülke denildiğini gördün mü? Tsangshi sorularına bir yenisini ekleyerek dedi ki, peki Chi, onun da istediği devlet sayılmaz mı? Atalar tapınağında ve bir hükümdarın kabul töreninde başka bir hükümdardan başka kim yer alır? Diye cevapladı üstad. Hadi diyelim Chi küçük bir rol oynasın orada. O zaman başrolü kim oynayacak? Burada bir kere daha şekirtlerin karakteri ortaya çıkıyor. Tuzulu işi askeriyeye döküyor. Savaşçılığını gösteriyor. Yan Chiyu paradan bolluktan bahsederken Chi veya Kung Sihua tapınak ayinlerine imreniyor. Tsang Tuzu'nun babası yani Tien ise mutlu bir arkadaşlığı ve ilk yazın güzelliklerini aklına getiriyor. 12. Kitap Erdemlilik, Soyluluk ve Nezakete Dairdir. 1. Yan Yuan erdemliliğin anlamını sorunca üstad dedi ki, erdemlilik nefsin hor görülmesi ve iyi ile doğru olana bağlılık demektir. Nefsini bir günlüğüne hor görüp iyiye ve doğruya bağlılığını göster. Seni herkesin erdemli saydığını göreceksin. Erdemli olmak insanın kendisinden mi çıkar yoksa başkalarından mı devşirilmiştir? Bunu Yan Yuan şöyle cevapladı. Esas özellikleri öğrenebilir miyim? Üstad bu soruya soruyla verilmiş karşılığa cevap olarak dedi ki, yanlış ve gerektiği gibi olmayan şeylere bakma, yanlış ve gerektiği gibi olmayan şeyleri dinleme, yanlış ve gerektiği gibi olmayan şeyler söyleme, yanlış ve gerektiği gibi olmayan şeyler yapma. Pek akıllı olmasam da, dedi Yan Yuan, bu ilkeleri unutmamaya gayret edeceğim. 2. Chung Kung erdemliliğin anlamını sorunca üstad dedi ki, yurt dışına çıktığın zaman herkese sanki büyük bir misafiri ağırlıyormuş gibi davran. Sanki bir kurban ayinindeymişsin gibi halkına hizmet et. Kendine yapılmasını istemediğin şeyleri sen de başkalarına yapma. Gerek vatanında gerekse aile yuvanda insanların senden şikayetçi olmamasına çalış. Chung Kung bunun üzerine dedi ki, o kadar akıllı değilsen bile bu ilkeleri aklımda tutmaya çalışacağım. 3. Susuma Niu erdemliliğin tarifini sorunca üstad dedi ki, erdemli kişi sözlerinde ihtiyatlı davranandır. Sözlerinde ihtiyatlı davranan kişiye mi erdemli diyoruz diye tekrar sorunca üstad da şu cevabı verdi. Bir şeyi yapmak zorsa insan ondan ihtiyatlıca söz etmeyip de ne yapacak? 4. Susuma Niu bu sefer de soylu bir akıl sahibi insanı tarif etmesini isteyince üstad dedi ki, soylu bir akla sahip insanda ne endişe ne de korku bulunur. Endişesi ve korkusu olmamak soylu bir akla sahip olmaya yeter mi diye yeniden sorulunca üstad da dedi ki, eğer bir insan nefsinde bir hastalık bulmuyorsa ne için endişe duyup korkacakmış ki? 5. Susu Maniu üzüntüyle dedi ki, herkesin kardeşleri varken bakın ben yapayalnızım. Tuzu Hisia ona şu cevabı verdi. Duydum ki hayatla ölüm ilahi emirlermiş, zenginlik ve şerefse Tanrı ile berabermiş. Soylu akıl sahipleri hiç aksamadan kendilerine saygı duyar ve başkalarına karşı nazik ve iyi davranırlar. Böyle yapan herkes dört denizle kardeş olur. O halde iyi bir adam, kardeşlerim yok diye niçin üzülsün ki? Susu Manyu'nun kardeşi Huan Tui, Konfüçyüs'ü öldürmeye kalkmıştı. Tuzu Hisia soylu bir jest yaparak onu rahatlatıyor. 6. Tuzu Chang, basiretin ne olduğunu sorunca üstad dedi ki, farkında olmadan zihinde yer eden iftiralardan ve insanı ürküten sözlerden kalbini uzak tutabilen kişi basiret sahibidir. Böyle birine uzak görüşlü de denilebilir. 7. Tuzu Kung, hükümet etmenin temelleri nelerdir diye sorunca üstad dedi ki, yeterli besin, yeterli güç ve halkın güvenliği. Peki diye devam etti Tuzu Kung, bunlardan birini gözden çıkarmak zorunda kalsak hangisini gözden çıkarabiliriz? Üstad bunu şöyle cevapladı, güçten vazgeçeriz. Tuzu Kung, birinden daha vazgeçmek gerekse deyince üstad da besinden vazgeç dedi. Çünkü eski çağlardan beri bütün insanlar ölmeye mahkumdur. Ama inancını kaybetmiş bir halk ayakta duramaz. 8. Qi Tuzu Cheng, yüksek rütbeli bir subay, dedi ki, yüce karakterli bir insan için doğal olmak yeterlidir. Kendini öyle göstermek için süse, sanata ihtiyacı yoktur. Tuzu Kung bunun üzerine dedi ki, heyhat, ekselanslarının sözleri kendilerinin soylu bir insan olduğunu gösteriyor. Ama dört at koşsanız dili çekip götüremez. Sanat gerçekten sanatsa doğanın kendisidir. Doğa da bu durumda sanattır. Kaplan veya parsın parlak derisi köpekle koyunun postu gibidir sonuçta. 9. Dük Ayı Yu Yo'ya dedi ki, kıtlık yılındayız. Harcamamız çok fazla. Ne yapmak lazım? Yu Yo cevapladı soruyu. Halka fazladan vergi koymak lazım. Dük dedi ki, onda iki öşür verenlere bunu yapamazken bu onda birlik sistemle nasıl yapabilirim ki bunu? Yu Yo o zaman şöyle dedi. Eğer halk refah içindeyse hükümdarlarına ne isterse verir. Eğer halk yokluk içindeyse hükümdarları kiminle bölüşecek o zaman bolluğu? 10. Tuzu Chang karakterini en iyi yolla nasıl geliştireceğini ve akla aykırı işleri nasıl ayırabileceğini sorunca üstad dedi ki, vicdan ve samimiyeti esas ilkeler olarak kabul et. Zihnini doğru şartlara uydur. Karakterinin genişliğini göreceksin. Bir insanı seversen onun sağlığını istersin. Nefret ettiğin insan için ölüm dilersin. Fakat bir insanın hem yaşamasını istedin hem de ölsün diyorsun. İşte mesela bu akla aykırıdır. Zenginlikten değil aslında, sadece kabiliyetinden dolayı. Bu alıntı muhtemelen insanlarda zenginlikten çok kabiliyet arandığını belirtmek için yapılmıştır. 11. Qi Dükü Qing, Konfüçyüs'e hükümetin temel ilkelerini sorduğu zaman Konfüçyüs ona şu cevabı verdi. Bırakalım hükümdar hükümdar olsun, bakan bakan olsun, baba baba, oğul da oğul olsun. Mükemmel dedi Dük. Gerçekten eğer hükümdar hükümdar olmazsa, bakan bakan, baba baba olmazsa, oğul da oğul, ne kadar çok buğdayım olursa olsun, onu yemeye fırsatım olur mu ki? Bu olay İsa'dan önce 518 yılında Konfüçyüs 35 yaşındayken oldu. Dük hükümetini bakanlarına kaptırmış ve hanedan kavgalarıyla sarılmış durumdaydı. 12. Üstad dedi ki, Yu ne tuhaf bir adamdı. Bir söz üzerine hemen bozuşmaya karar verebilirdi. Tızulu yemininden dönmezdi. 13. Üstad dedi ki, bir davayı diğer insanlar kadar iyi yürütebilirim ama gerçekten asıl mesele bir işi mahkemeye gitmeden önce halletmektir. 14. Tuzu Chang hükümet etme sanatı hakkında sorunca üstad dedi ki, yorulup usanmadan planlarını gözden geçir, sonra da onları dikkatle gerçekleştir. 15. Üstad dedi ki, edebiyata vakıf olan ve öğrenimini güzel ahlak sınırları çerçevesinde tutabilen talebe yoldan kolay kolay çıkmaz. 16. Üstad dedi ki, soylu akıl sahibi insan başkalarında kötülük değil iyilik arar. Düşük akıllı insansa bunun tersini yapar. 17. Qi Kang Tuzu Konfüçyüs'e hükümetin tarifi nedir diye sorunca Konfüçyüs şöyle cevap verdi. Hükümet etmek demek insanları irşat etmek, doğru yola eriştirmek demektir. Eğer siz, efendim insanları irşat ederseniz kim cesaret edebilir doğru yoldan ayrılmaya? 18. Qi Kang Tuzu hırsızlardan şikayetçiydi. Konfüçyüs'e bu konuda danışınca Konfüçyüs ona dedi ki, eğer siz, efendim, servet aşkını terk ederseniz, insanlara para verseniz bile hırsızlık yapmazlar. 19. Qi Kang Tuzu, Konfüçyüs'ten hükümet hakkında ne düşündüğünü sorduktan sonra dedi ki, Kanunlara bağlılık adına kanunsuzların cezalandırılmasına ne dersiniz? Sizin iradeniz altında idam cezasına ne gerek var ki efendim diye cevapladı bunu Konfüçyüs. Eğer beklentileriniz iyilik yolundaysa efendim, insanlar da iyi olur. Yüksek mevkilerde bulunan insanların ahlaki karakteri rüzgardır. Onların altında yer alanların karakteri ise ottur. Rüzgar esince otlar eğilir. 20. Tuzu Çang, insanların genel güvenini kazanmak için bir insanın ne yapması gerektiğini sordu. Genel güvenle neyi kastediyorsunuz diye cevapladı üstad. Tuzu Çang da halkı yurt dışında da yurt içinde de temin etmek, bize güvenmelerini sağlamak dedi. Bunun üzerine üstad, buna şöhret derler dedi, güven değil. Genel güveni kazanan insansa doğal, doğru ve adalet sevgisiyle dolu insandır. O insanların sözlerini tartıp karakterlerini inceler ve başkalarına karşı alçak gönüllü olmaya gayret eder. Böyle bir adam halkı yurt dışında da yurt içinde de temin eder. Halk da onu tanıyıp bilir. Şöhret peşinde koşana gelince kendini o kadar güvenlidir ki tavırlarındaki kendini beğenmişlik onun yurt dışında da yurt içinde de tanınıp şöhret kazanmasını sağlar. 21. Bir keresinde Fan Şih yağmur sunağının ağaçları altında üstadla birlikte bulunuyordu ki şunları söyledi. Bir insan karakterini nasıl geliştirir, hatalarını nasıl düzeltir ve akla aykırı olan şeyleri nasıl ayırt eder diye sorma cüretinde bulunabilir miyim? Mükemmel bir soru diye konuşmaya katıldı üstad. Eğer insan başarıyı ilk sıraya koymayıp vazifesini öne düşürürse bu elbet onun karakterini geliştirecektir. Başkalarının hatalarını yükleneceği yerde kendi hatalarını görse bu değil midir onun hatalarını düzeltmesine yardım edecek olan? Bir anlık bir kızgınlık yüzünden kendisini tehlikeye atıp akrabalarının durumuyla ilgilenmek bu akla aykırı değil midir? 22. Bir keresinde Fan Chi erdemliliğin anlamını sordu. Üstad da bunun üzerine dedi ki, dostlarını sev. Fan Chi bu sefer de bilginin anlamını sorunca üstad şöyle cevapladı onu. Dostlarını bil ve tanı. Fan Chi bunları anlamadığı için üstad ilave etti. Doğru ve dürüst olanı destekleyip eğri ve bozuk olanı değerden düşürürsen, eğri ve bozuk olanı bile düzeltip doğrultabilirsin. Fan Chi daha sonra oradan ayrıldı. Yolda Tuzu Hisia'ya rastlayınca ona dedi ki, biraz önce üstadla görüşüyordum. Ona bilginin tarifini sorunca, doğru ve dürüst olanı destekleyip eğri ve bozuk olanı değerden düşürürsen, eğri ve bozuk olanı bile düzeltip doğrultabilirsin dedi bana. Ne demek istedi acaba? Ne yüce sözler öyle dedi Tuzu Hisia. İmparator Shan baştayken o kadar insan arasından Ka Yao'yu destekleyip yükseltti. O zaman erdemsiz insanlar kenara çekilmişti. Yine İmparator Tang baştayken o kadar insan arasından Yi Yin'i destekleyip yükseltti. Erdemsiz insanlar o zaman da bir kenara çekilmişti. 23. Tuzu Kung arkadaşlarına karşı görevlerinin ne olduğunu sorunca üstad ona dedi ki, arkadaşına samimi öğütlerde bulunup onun doğru yolda ilerlemesine çalış. Eğer o bunu istemezse sen de vazgeç, kendini küçük düşürme. 24. Filozof Tseng dedi ki, akıllı insan kültürü sayesinde arkadaşlar edinir. Arkadaşları sayesinde de karakterini iyileştirir. 7. cilt 13. kitap esas itibariyle hükümete dairdir. 1. Tuzulu hükümet etme sanatı hakkında sorunca üstad dedi ki, İnsanların önüne düşüp onlara nasıl çalışacaklarını göster. Tuzulu bir soru daha sorunca üstad sözünü yorulup usanmadan diye bitirdi. 2. Chungkung Chi hanedanına bakanlık yaptığı sıra hükümet etme sanatı hakkında sordu. Üstad ona dedi ki, önce sana hizmet edebilecekleri al, onların küçük hatalarını affet. Sonra erdemli ve kabiliyet sahibi insanları getir devlet işlerinin başına. Chungkung devam ederek şu soruyu sordu. Erdemli ve kabiliyet sahibi insanları nasıl seçip ayıracağım ki? Tanıdıklarını, bildiklerini görevlendir diye cevapladı üstad. Tanımayı başaramadığın insanlarsa başkaları tarafından ihmal edilecekler gibi mi görünüyor? 3. Vei hükümdarı sizi bekliyor efendim dedi Tuzulu. Yönetimini denetlemenizi istiyor. Nereden başlamak istiyorsunuz efendim? Yapılması gereken ilk iş dedi üstad, tariflerin doğrultulup düzeltilmesidir. Bunu söylemek istediğinizden emin misiniz diye müdahale etti Tuzulu. Bu düzeltme niye? Ne kadar anlayıştan mahrumsun Yu dedi üstad. Akıllı bir adam anlamadığı şeyi aklında tutar. Eğer tarifler doğru değilse bu durumda hükümler gerçeklere uymayacaktır. Hükümlerle gerçekler çelişince ise işler doğru dürüst yapılamaz. İşler doğru dürüst yapılamazsa düzen ve denge ortaya çıkmayacaktır. Böyle olunca da adalet rastgele bir şey olur. Halkın eli ayağı birbirine karışır. Bu halde akıllı adam verdiği hükmü hep tarif eden ve tarif ettiği şeyi her zaman uygulamaya geçirebilen adamdır. Bu yüzden akıllı adam yaptığı tariflerde hiçbir şeyi eksik bırakmamaya dikkat eden adamdır. 4. Fan Chi çiftçiliği öğrenme arzusundaydı. Üstada bu konu hakkında görüşünü sorunca üstad dedi ki, "Eski bir çiftçi olarak bu işe pek uygun değilim." Fan Chi bu sefer de bahçıvanlığı sordu. Üstad ise "Eski bir bahçıvan olarak bu işe de pek uygun değilim." dedi. Fan Chi çıkıp gidince üstad dedi ki, "Fan Hüsü, Fan Chi ne kadar düşük akıllı bir adam. Eğer bir hükümdar güzel davranışları sevse, halkı da kendilerine saygısızlık etmekten korur. Eğer o doğruluğu sevse, halk ona tabi olmaktan çekinmez. Eğer o sadakati sevse, halk da samimi olur. İşte bunlar elde edilmediği zaman, ülkenin her tarafından çıkan halk, çocukları da arkalarında olduğu halde ona gelecektir. Benim için çiftliğin ne gereği var?" 5. Üstad dedi ki, "Bir insan 300 parça şiir okuyabilir. Gerçekten. Ama eğer hükümet işlerinde ehil değilse ya da elçilik vazifesine gönderildiği zaman sorulan sorulara doğru dürüst cevap vermekten acizse, isterse çok bilgili olsun, neye yarar ki bu?" 6. Üstad dedi ki, "Bir hükümdarın kendi davranışları doğruysa, buyruk vermeden de hükümet işleri sürdürülebilir. Eğer kendi davranışlarında doğruluk yoksa, istediği kadar buyursun. Buna kim riayet eder ki?" 7. Üstad dedi ki, "Lu ve Wei kötü yönetimlerinde bile kardeş devletlerdir." Üstad bunu iç çekerek söyledi. 8. Üstad dedi ki, "Wei Düklük Hanedanı'nın çocuklarından Qing evinde huzurluydu. Mal mülk edinmeye başlayınca bu işte geçici bir birikimdir derdi. Mülkü çoğalmaya başlayınca bunlar da geçici bir tamamlıktır derdi. Mülkü artık haddini aşınca bunlar da geçici olarak fena değil dedi." Konfüçyüs Qing'i övüyor. Çünkü Qing açgözlü ve kibirli değildi. 9. Üstad Wei'ye gittiği zaman Yan Yu onun arabasını çekiyordu. "Üstad ne çok insan var" dedi. "İnsanlar bu kadar çoğaldığına göre onlara ne yapmak lazım?" diye sordu Yan Yu. Cevap şu oldu. "Onları zengin etmek lazım." "Onları zengin ettikten sonra peki?" diye sorunca Yan Yu, üstad da sözünü şöyle tamamladı. "Onları eğitmek lazım." 10. Üstad dedi ki, "Eğer beni yanına alacak bir hükümdar olsa 12 ay içinde önemli işler yapar, 3 yıl içinde hükümeti mükemmel bir hale getirirdim." 11. Üstad dedi ki, "Eğer bir ülkeyi iyi insanlar yönetse 100 yıl içinde mutlaka kötü şeyler ortadan kalkar ve cezalara gerek kalmaz." 12. Üstad dedi ki, "İster gerçek bir hükümdar çıksın ortaya, yine de bir nesil geçmesi gerekir ki erdemlilik yerleşsin." 13. Üstad dedi ki, "Eğer bir yönetici doğru davranırsa hükümet etmede ne gibi zorlukla karşılaşabilir ki? Fakat kendini doğru yola yöneltmezse diğer insanları nasıl yöneltebilir ki doğru yola?"